Ayrım 20.
Daha da ötesi, polisler ve askerler olay yerine geldiğinde Glass'ın IRA timinden McManus'ı vurarak öldürmüş olduğunu göreceklerdir. Glass, bacağını delip geçen 7 mermiye rağmen çiftçinin evine kadar yürüyüp telefonla yardım çağırır. Çiftçi ise eylemden önce IRA'dan aldığı tehdit ve talimat gereği korktuğu için kendisi telefon etmeyi reddedememiş, Glass'ın telefona kadar yürüyebilmesini sağlamak için bir sopa getirmekle yetinmiştir. Yazar Toulis, sınırın 2 kilometre yakınında ıssız bir çiftlikte 50 yaşlarında bir köpek görevlisini öldürmeyi beceremeyen ve arkasında bir ölü bırakarak kaçan IRA timinden istihza ile bahseder. McManus ise İralı şehitler listesine geçecektir. Kahramanlara yarışır bir törenle gömülür, açılan bir bağış kampanyasıyla mezarının başına görkemli bir anıt dikilir. Üzerine İrlanda'nın özgürlüğü için öldü yazılır. Mezarın yanındaki bir başka taşa ise şu yazı kazılır. Aptallar, aptallar, İrlanda'yı susturduklarını sanıyorlar. Fakat Fenian ölümümüzü bize bıraktılar. İrlanda bu mezarları kazdığı müddetçe esir İrlanda hiçbir zaman barış içinde olmayacaktır. Padraig Pearse. Bu 1915'te Cumhuriyetçi Hareket'in o dönemdeki liderlerinden Pearse'ın İngilizler tarafından cesedi İrlanda'ya teslim edilen Fenian lider Rosso'nun cenaze töreninde yaptığı bir konuşmadandır. Toulis, efsanevi Fenian lider Rosso ile genç ve eğitimsiz McManus arasında kurulan bu paralelliği anlayamaz. Gerçekten de McManus'ın İrlanda'nın özgürlüğü için nasıl bir katkıda bulunmuş olduğunu anlamak güçtür. Soğuk Savaş'ın ve ideolojik terörün sonu. Kuzey İrlanda 1990'lı yıllara bombalar ve ölümlerle girerken dünya hızla değişmektedir. Batı'nın yıllarca başını ağrıtmış Alman Bader-Meinhof, Fransız doğrudan eylem ve İtalyan Kızıltugayları gibi ideolojik zemin ve hedefleri olan örgütler tarihten silinmişlerdir. Bunlardan İtalyan Kızıltugayları sendikalar ve işçi hareketleriyle ilişki kurabilmesine rağmen yenilmiştir. İtalyan polisinin İngilizlerinkine benzeyen ajan ihbarcı kullanma taktikleri sonucu 1981'de 800'e yakın eylemci ve sempatizan yakalanmış ve örgüt bir daha belini doğrultamamıştır. Batılı devletler Marksizmin kaybolmakta olan prestijini de kullanarak ideolojik terörü yenmiştir. Buna karşılık İran'ınkine benzeyen milliyetçi, etnik zeminli ve hedefli terör yıkılma belirtileri gösterse de sürdürmektedir. İspanya'nın Bask bölgesinde ETA'nın bağımsızlık için 1986'dan bu yana sürdürdüğü silahlı mücadele bunlardan birisidir. Faşist diktatör Franco'nun ölümünden sonra Bask bölgesine verilen birçok ayrıcalıklar ETA'nın kitle desteğini azaltmıştır. Bask kendi yerel parlamentosu, polis teşkilatı, bürokrasisi ve kendi diliyle eğitim veren okulları olan yarı bağımsız bir yapıya kavuşmuştur. ETA ise değişen dünyaya yeni tahliller ile girmiş ETA Militar adıyla yeniden yapılanmış, politik kanadı olan Harry Batasuna kanalıyla politik mücadeleye yönelmiştir. IRA ve ETA arasındaki benzerlik ilginçtir. Harry Batasuna ise tıpkı Sinn Féin gibi kendi bölgesinde oyların ancak %12'sini toplayabilmektedir. İki hareket de 60'lı yılların öğrenci ayaklanmalarıyla radikal bir yön ve ivme kazanmışlar, 68'den sonra gerilla savaşına başlamışlardır. İRA'ya göre daha az Katolik ama daha fazla Marksist eğilimi olan ETA, 1970'li yıllarda sınıf farkını, dil ve kültür farkının önüne koyan bir ideoloji geliştirmiş, bu da bölünmeye neden olmuştur. Bölünmeden güçlü çıkan milliyetçi kanat, günümüze kadar uzanacak ölümcül savaşta polis, asker, sivil 800 kadar can almıştır. İran'ın ekonomik hedeflere saldırmasından esinlenen ETA İspanyol ekonomisinin can damarı olan turistik tesisleri vurmaktadır. Yine İRA'yı taklit ederek 1996'da ateşkes ilan edecekler fakat bu ateşkesin ömrü bir hafta sürecektir. uzun yıllar Bask bölgesinin Fransa tarafındaki dağlık kısmını kullanma olanağı bulan ETA, Fransız polisinin 90'lı yıllarda giriştiği operasyonlarla bu olanağı, lider kadrosunu ve silahlarının çoğunu kaybedecektir. Bir diğer benzeri hareket ise Korsika'da 1975'lerde başlayan milliyetçi ve ayrılıkçı harekettir ve bu üç değişik örgütle silahlı mücadeleye devam etmektedir. Ayrı bir dilleri olmasına rağmen Fransa tarafından ayrı bir ulus olarak tanınmayan Korsikalıların rahatsızlığı, Fransa'nın Cezayir'den çekildikten sonra ortalıkta kalan Fransızları adaya yerleştirmesiyle daha da artmıştır. Silahlı direniş Korsika dili üzerindeki yasağı delmiş, 1982'deki anayasal değişiklikle Korsika'ya bazı ayrıcalıklar verilmiştir. Birçok Korsikalı için bu yeterlidir. Fakat Korsika Kurtuluş Ordusu Tarihi Kanadı isimli örgüt için amaç tam bağımsızlıktır. Tarihinde yalnızca 3 gün bağımsız kalabilmiş olan bu adada, bu yöndeki oy gücü şaşırtıcı bir şekilde Sinn Féin'in ve Harry Batasuna'nın kendi bölgelerinde aldığı oylara eşittir. Kurtuluş Ordusu 1987'deki seçimlerden önce bir gece içinde 80 patlama gerçekleştirerek gücünü göstermiştir. Son eylemi ise 1996'da Fransa Başbakanı Alain Juppé'nin Bordeaux'daki ofisinin ve Provence'daki adliye binasının bombalanmasıdır. Korsikalı milliyetçiler İRA'dan esinlenerek savaşı düşmanın kalbine taşımışlardır. Avrupa'daki azınlık toplumlarla ve coğrafi ve ekonomik özellikleriyle ayrı bir devlet olma iddiasında bulunan milliyetçi gruplarla ilgili akademik çalışmalar ürkütücüdür. Avrupa'da basının ilgi göstermediği ama patlamaya hazır hareketler vardır. İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Almanca konuşan toplum bunlardan birisidir. 5000 kişilik yarı askeri bir örgüte sahip bu toplum hoşnutsuzdur. Avrupa, Tirol gibi bölgeciklerle doludur. Fransa'nın Alsas bölgesinde nasıl olup da ciddi bir milliyetçi hareket belirmediği ilginçtir. Bölgede yaşayan halkın ana dili, dil bilimcilerin Alemanik dediği bir Alman lehçesidir. Fransız devrimi sırasında devrimciler bölgeyi merkezi idareye bağlamak için daha önce İrlanda'da uygulanmış, daha sonra dünyanın başka bölgelerinde de uygulanacak olan bir yönteme sarılıp halkın ana dilini yasaklarlar. Prusya Krallığı bölgeyi ele geçirince bu sefer az çok yerleşmiş olan Fransızca yasaklanacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Fransız idaresi ve dili geri döner. Naziler Fransa'yı işgal ettiklerinde ise bırakın Fransızca konuşmayı, geleneksel Fransız beresini giymek bile suç ilan edilir. Günümüz Fransa'sında bile Alsas diliyle ilgili bazı yasaklar devam etmektedir. Daha da ötesi sanayileşmiş ve zengin Kuzey İtalya, güneyden ve Roma'daki merkezi idareden kopmak istemektedir. Mayıs 97'de Kuzey Cephesi isimli partinin ve bu amacın peşindeki barışçı hareketler içinde teröre yönelme kendini gösterecek, silahlı bir grup Venedik'teki kentin sembolü olan St. Mark Kilisesi'ni işgale yeltenecektir. Yakalanan 8 eylemci kendilerini siyasi tutuklu ilan edeceklerdir. Fransa'nın Britanya bölgesinde yaşayan Kelt asıllı Breton toplumdan da farklı bir ırk ve dile ait oldukları iddiasıyla otonomi talep eden hareketler çıkmıştır. Yıllardan beri faaliyette olan bu grupların içinden silahlı örgütlenmelerin baş göstermesi kaçınılmazdır. Sovyetlerin çökmesiyle beliren her yeni cumhuriyetin sınırları içinde kalan azınlık gruplarınsa ileride ne gibi taleplerde bulunacakları bilinmemektedir. 90'lara doğru yeni tahliller. 1990'lı yıllar dünyanın birçok bölgesindeki politik sorunların çözüldüğüne şahit olacaktır. Güney Afrika'da 27 yılını zindanlarda geçirmiş özgürlük savaşçısı Mandela serbest bırakılmış, apartheid rejiminin mezarı kazılmaya başlanmıştır. Politik hayatına Afrika Ulusal Kongresi'nin ANC, militan ve silahlı kanadı olacak olan Ulusun Mızrağı isimli örgütü kurarak başlamış ve 28 yılını zindanlarda geçirmiş olan Mandela, kısa zamanda dünyanın en saygın devlet adamı statüsünü kazanacak, geçmişte terörist damgası yemiş birçok devlet başkanı ve başbakanın yanında yerini alacaktır. Arafat basının önünde terörizmi yermiş ve İsrail'le masaya oturmuştur. Batı, Saddam'ın Kuveyt'i işgaline ortak tepki göstermiş, zaferle birlikte Orta Doğu'da ABD'nin hegemonyası güçlenmiştir. Değişim, ortasından duvar geçmeyen bir Berlin getirmiştir. İçine kapanık ve dünyadaki gelişmelere ilgisiz görünen Belfast'ın batı yakasında ise duvar yerli yerinde durmasına karşın bir kıpırdanma vardır. Sosyal yapıda bir takım değişmeler yaşanmıştır. En önemlisi iki toplumun arasındaki nüfus oranında Katoliklerin lehine olan gelişmedir. Doğum kontrolünü hala günah sayan birçok Katolik çift, kalabalık aileler kurmaya devam etmektedir. ABD, Kanada ve Avustralya'ya göç imkanları azalmıştır. Buna karşın sıkıntılardan bıkmış genç protestanların İngiltere'ye göçleri hızlanmıştır. Protestan Şankil Mahallesi'nin nüfusu 76 binden 27 bine düşmüştür. 1971'de nüfusun %33'ünü Katolikler oluştururken bu oran 1994'te %42'ye ulaşır. Değişmeyense Katolik toplumdaki işsizlik oranının yüksekliğidir. Avrupa'nın en sıkı ve ilerici fırsat eşitliği kanunu yürürlükte olmasına rağmen Katoliklerin mezhepleri nedeniyle işe alınmada ayrımcılığa uğramaları engellenememektedir. Katolik toplumdaki işsizlik oranı protestanlara nazaran 3 katı fazladır. Üniversitelere gidip orta sınıfa atlamayı başaran Katolik gençler süratle Belfast'ın zengin mahallelerine ve İngiltere'ye taşınıp sorunların dışına çıkmayı yeğlemektedirler. Belfast'ın Protestan Şankil bölgesi ve Katolik Falls bölgesi fakirlikte yarışmaya devam etmektedir. İki toplumun çocuklarının birlikte okuduğu 18 ilk ve ortaokul açılmış olmasına rağmen bunlar tüm öğrencilerin yalnızca %2'sine eğitim verebilmektedir. Her 5 evlilikten biri Katolik ve Protestanlar arasındadır. İşçi sınıfı içindeki sekteryan bölünmede ise bir değişiklik yoktur. Protestan işçi gücü 1986'da Anglo-İrlanda Anlaşması'nı protesto etmek için örnek bir örgütlülük ve direniş sergilemiştir. Fakat ekonomik ve sosyal çıkarları kollamak ya da sınıf mücadelesi adına Katolik işçi gücüyle birleşmek gibi bir çabaları yoktur. Bunun aksini gösteren birkaç eylem olmuştur. 1986'daki işçi eylemlerinde sosyal sigorta çalışanları Katolik meslektaşlarının tehdit edilmesini protesto etmek için 1992'de IRA 8 protestan işçiyi öldürdüğünde militan grubunun liderliğindeki bir sendika bu olayı kınamak için grevlere gitmiştir. Aynı yıl Ulster Savunma Cemiyeti'nden silahlı bir grubun gelişigüzel ateş açarak 5 Katoliği öldürmesini yine aynı sendika 20 bin işçinin katılımıyla kınamıştır. Ertesi yıl Short uçak fabrikasında çalışan bir Katoliğin öldürülmesi üzerine aynı fabrikada çalışan 1000 işçi işi bırakıp cinayetin gerçekleştirildiği noktada gösteriler düzenlemiştir. İran'ın Şankil'deki bir balıkçı dükkanında patlattığı bir bombadan ve Ulster Savunma Cemiyeti'nin bir barda 7 Katoliği toplayarak öldürmesinden sonra da sayıları 70 bine yaklaşan işçi grupları gösteriler düzenlemişlerdir. Mayıs 94'te bir tersanede çalışan Katolik bir işçinin öldürülmesiyle hemen hemen tümü protestan olan diğer işçiler sokaklara döküleceklerdir. 1996'da sağlık işçilerinin grevinde ise sendikalar greve giden işçilerin eylem süresince hiçbir mezhep ayrımcılığını göstermediklerini ve dayanışma içinde olduklarını gururla açıklayacaklardır. Ne var ki bu eylemler uzun soluklu ve hedefli değildir. Sosyalist, işçi ve militan gibi sol örgütler ve sendikalar kendiliğinden gelişen bu tür işçi eylemlerini uzun dönemli çalışmalara yöneltememişler ve çözüm üretme aşamasına da gelememişlerdir. Avrupa ve dünyadaki değişimlerin getirdiği yeni ortam içinde tarafların Kuzey İrlanda'ya bakışı değişmiştir. Doğu blokundan gelecek kızıl tehlike ortadan kalkmış, Londra açısından krallığın Kuzey İrlanda'daki limanlara ve hava üslerine ihtiyacı kalmamıştır. Bunun da ötesinde Londra'nın Kuzey İrlanda ve onun sorunlarından kurtulmak istemesi için ekonomik nedenleri vardır. Kuzey İrlanda, krallığın nüfusunun %3'ünü oluşturmakta ve milli gelirin ise %2'sini üretmektedir. Birçok özel firma devletten aldığı teşviklerle yaşamını sürdürmektedir. 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük tersanesine sahip ve ekonomi denince ilk akla gelen firma olan Harland & Wolff, 1980'li yıllarda istihdam ettiği her işçi için devletten yılda 8.000 sterlin teşvik almaktadır. İşçi ücreti zaten bu miktardan yalnızca biraz daha fazladır. Demir Lady Thatcher, krallığın diğer bölgelerinde monoterist ekonomik politikalar uygulayıp rekabet şansı olmayan firmaları ölüme terk ederken, Kuzey İrlanda'da Keynesçi ekonomik politikalar uygulayıp teşvikler yağdırmıştır. Muhalefetin ve kitlelerin bütün itirazlarına karşın İskoçya 1989 ve İngiltere Galler'de 1990 kendisini koltuğundan edecek poll tax'ı, kafa vergisi yürürlüğe koymasına karşın bunu Kuzey İrlanda'daki vatandaşlardan istemek aklına bile gelmemiştir. 1994'te Kuzey İrlanda'nın krallığın bütçesine yükü 3.4 milyar sterlindir ve her 10 işçiden 4'ü doğrudan 3'ü dolaylı olarak devlet tarafından istihdam edilmektedir. Ordunun masrafları ise bunun üstündedir. Coğrafi olarak ufacık tanımlanabilecek bir bölgede 135 askeri üs vardır ve 16 ile 44 yaş arasındaki her 3 Katolik erkeğe bir güvenlik görevlisi düşmektedir. Londra'nın asıl başını ağrıtan mali yükten daha çok kendisini insan hakları açısından 3. dünya diktatörlükleriyle aynı kefeye koyan batılı müttefikleridir. Londra uzun yıllardan beri Uluslararası Af Örgütü'nün hedefidir. 1988'de yayınlanan kapsamlı bir raporla yargısız infazlar ağır bir dille eleştirilmiş ve ihbarcıların tek delil olarak kullandığı mahkemeler hukuka aykırı ilan edilmiştir. Hükümetin kendisinin hazırlattığı bir rapor, 3 yıllık bir çalışmadan sonra 1987'de bitirilmiş ve bu rapor birçok polis görevlisinin hukuka aykırı çalışmalarda bulunduğunu belirlemiştir. Ulster polisinin Kuzey İrlanda'da yaşayan bütün Katoliklerin detaylarını kompütürlerine yüklediği bilinmektedir ve bu batılı ülkelerin demokrasi anlayışına ters düşmektedir. 1991'de Birmingham altılısı serbest bırakılmış ve İngiliz polisinin sahte deliller kullanarak masum insanları yıllarca hapislerde çürüttüğü gün gibi açığa çıkmıştır. Aynı yıl Helsinki Watch, İnsan haklarını konu alan bir rapor yayınlamış ve cumhuriyetçileri savunan avukatların polis tarafından tehdit edilmesini eleştirmiştir. 1992'deki bir mahkeme ise terörle savaş mazereti altında demokratik devletin neler yapabileceğini gözler önüne serer. MI5'in ajan olarak Ulster Savunma Cemiyeti'ne soktuğu Brian Nelson'ın yıllardır IRA ve INLA ile ilgili polis dosyalarını kralcı silahlı gruplara aktardığı, silah sağladığı daha da ürküncü, Katoliklere yapılan saldırılarda bizzat yer aldığı ortaya çıkar. Düzmece bir yargılamada cesur ve yürekli bir vatansever olarak nitelendirilen Nelson'a yalnızca 10 yıl hapis cezası verilir. Görevini kötüye kullanan ve hukuka aykırı davranan polis şefleri ve subaylar her nasılsa terfi etmeye devam ederler ve bazıları kraliçeden ünvanlar kazanırlar. Af örgütü 1994'te hazırlanan yeni bir raporda polis ve kralcı gruplar arasındaki ilişkiyi vurgular ve ajan Nelson'ın düzmece duruşmalarını eleştirir. Aynı ilişki iki televizyon kanalına konu olmuş ve milyonlarca kişiye duyurulmuştur. Ulster Gönüllüler Gücü, kendi yayın organı olan Combat'ta bilinen cumhuriyetçilere yönelik öldürme eylemlerinden polisin ne kadar memnun olduğunu öğrendiklerini açık açık yazmakta ve yüksek rütbeli polis şeflerinin Eğer bu 1972'de yapılsaydı savaşı çoktan kazanmıştık dediklerini aktarmaktadır. Londra'nın da imzaladığı Uluslararası Politik ve Medeni Haklar Anlaşması'nın 6. maddesi, kişilerin yaşam hakkından yoksun bırakılmasının en önemli konu olduğunu belirtir ve kişilerin yaşamıyla ilgili durumlarda devlet görevlilerinin kanunlar tarafından kontrol edilmesini ister. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun 2. maddesi ise devletin tam anlamıyla gerekli olmadıkça güç kullanmasını sınırlar. 1979'da Birleşmiş Milletler Cemiyetince kabul edilmiş güvenlik görevlilerinin görev yapma konusunun 3. maddesinde şu ifade yer alır. Ateşli silahların kullanılmaması için her yöntem denenmelidir. Af örgütünün yanı sıra ABD'deki İrlanda lobisi de yeni başkan Clinton'ı Londra'ya baskı yapması için ikna etmiştir. 1979'da ABD'nin Ulster polisinin satın almak istediği 3000 tabancaya ambargo koyduğu düşünülürse, İrlanda asıllıların oyları ve parasıyla iktidara gelmiş olan Başkan Clinton'ın Londra'ya nasıl bir baskı uyguladığı anlaşılır. ABD'deki İrlandalı toplum eğitim seviyesi ve sermaye gücü açısından Yahudilerden sonra gelmektedir. Thatcher, kendi dönemi içinde yer almış bu ambargoya ne kadar içerlediğini 1993'te basılacak anılarında yazacaktır. Avustralya'yı ziyaretinde ise İrlanda asıllı göstericilerin bu ziyareti kendisine zehir ettiklerinden ve Avustralya polisinin bu gibi durumlarla baş edemeyecek kadar tecrübesiz olmasından şikayet eder. 1988'de ise Belçika hükümeti birçok IRA eylemine adı karışmış eski bir papazı, Patrick Ryan'ı İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş ve İrlanda Cumhuriyeti'ne göndermiştir. Thatcher bunun IRA'dan korkulduğu için yapıldığını iddia edecektir. Belçikalılarsa İngiliz mahkemelerinin adilliğinden ve tarafsızlığından şüphelidirler. Londra aslında İrlandalı Cumhuriyetçilerle arasında sürmekte olan savaşı kazanamayacağını çoktan kabul etmiştir. Kasım 90'da Kuzey İrlanda Bakanı Brooke, Londra'nın Kuzey İrlanda'da ne stratejik ne ekonomik hiçbir çıkarı olmadığını açıklar, daha da ötesi İran'ın yenilemeyeceğini beyan eder. Bölgedeki durumu ve özellikle cumhuriyetçilerin görüşlerini anlamaya çalışan nadir bakanlardan birisidir. Verdiği her beyanatta terörizmi yermek yerine cumhuriyetçilerin görüşlerini çürütmeye yönelmiştir. Danışmanlarını dinlemek yerine İran'ı yayın organı Cumhuriyetçi Haber'i devamlı takip etmekte, orada yer alan tezleri eleştirmektedir. Bu tezlerden en önemlisinin cumhuriyetçilere karşı kullanılabileceğini algılamıştır. İngiltere'nin bölgede ne emperyalist, ne ekonomik, ne de stratejik hiçbir amacı kalmadığını açık bir dille defalarca izah ederek harekete ne polisin ne de SAS'ın vuramadığı bir darbe indirmiştir.